İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 37.
Bin Boğaların, Aladağ'ın, Düldül Dağı'nın, Erciyes'in, Hasan Dağı'nın, Çukurova'nın, Bozkır'ın bütün şifalı çiçekleri, otları bu ocağa getirilir. Ocakta da bin yıldır bunların özleri çıkarılırdı. Hürüce senin kerametine kurban olsun. Hürü Hatun, Hürü Hatun diye Anacık Sultan elini onun omuzuna koydu. Benim de bu ocağımda hiçbir kerameti yok. Keramet toprakta, ağaçta, suda, insanlarda, böceklerde, kuşlarda. İyi bak şunlara. Önündeki raftan koyu kırmızı bir şişe aldı, kapağını açtı, kokladı. Ortalığa Hürü Ana'nın hiçbir zaman duymadığı, insanın içini okşayan incecik bir koku yayıldı. İşte bütün keramet bunda. 40 yıldır ben bu işi iyi anladım. Keramet sende bende değil, keramet toprakta, insanlıkta. Şişeyi yerine koyup oradan çıktılar. Büyük akarsuya gidip abdest aldılar. Su köpürüyordu. Akkayaların ışığı suya, geceye vurmuştu. İncecikten insanı esrikleştiren bir koku yayılmıştı havaya. Namazlarını Anacık Sultan'ın büyük odasında geyik postlarından namazlıklar üstünde kıldılar. Mutfak çok büyüktü. Yan yana bir sürü ocak isler içindeydi. Büyük kazanlar konmuştu ocaklara ve kapakları kapalıydı. Ocağın bir tanesi yanıyordu. Anacık Sultan, sana bir bulamaç yapayım Hürü Hatun. Hürü Ana bir yere sekilendi. Onun bulamaç yapışını seyre koyuldu. Elleri çok hünerliydi. Bu Anacık Sultan hiç evlenmiş miydi acaba? Kim bilir gençliğinde ne kadar güzel bir kadındı. Şimdi bile yumuşacık güzel yüzünden, tatlı gülüşünden insanın içine sevinç doluyor. Yıllardır 40 göz ocağının pirleri savaşa gidip dönmediklerinden bu yana da bu Anacık Sultan işte bu mutfakta tekmil dağların çiçeklerini kaynatır, özlerini çıkarır hem de kendi eliyle. Onun bir tek yardımcısı vardı, salt onun yardımını kabul ederdi, mülayim babanın. Onun çocukları, torunları, karısı, gelinleri bile şimdiye kadar bu mutfağın yüzünü görmemişlerdi. İşte bu mülayim baba da gitti geyiklere çoban durdu. Anacık Sultan ilaçlarından her birisi pırıl pırıl yanan, çok eskilerden kalmış insanları kesip biçen aletlerinin hünerinden, ölüyü dirilten çabalarından, şimdiye kadar kimseden hiçbir ücret almadı. Ölüyü bile diriltse bu ocağın geleneği bunun karşılığında hiçbir şey almamaktı. Bütün ömrü boyu bulamaç içen Anacık Sultan da yıllardır kimseden bir kuruş almamıştı. Onun bu durumunu bilenler kendisine biraz bulamaç sağlansın, mülayim babanın çocukları bu dağ başında aç kalmasınlar diye aşağıdaki ceviz ağacının kovuğuna o da gizlice 5-10 kuruş koyuyorlardı. O da onlara yetiyordu da artıyordu bile. Geyiklerin 100 yıldır bu kapıya uğramaması onların bir kap bulamaca muhtaç olacak kadar yoksullaşmalarına sebep olmuştu. İşte bu dünya güzeli Anacık Sultan eline erkek eli değmeden ocağını sürdürmek için bu dağ başını kendine mekan tuttu. Ona geyikler uğramadı. Köroğlu'nun kıratı, Ali'nin düldülü, genç Osman'ın arabı onun semtine uğramadı. Kayalar çatlayıp çiçekler fışkırmadı. O inat edip ocağından ayrılmadı. Çorbalarını sahanlara koyup büyük odaya geldiler. Cicim sofra serilmiş açık duruyordu. Ortasında da bir dürüm yufka ekmek. Çorbalarını konuşmadan içtiler. Konuşmadan da yatsı namazına kadar yan yana oturdular. Yıllardan bu yana bir kartal kadar büyük, tüyleri yemyeşil, gagası şahin gagası gibi kıvrık, gözleri kıpkırmızı billur gibi bir kuş her akşam gün batar, karşı dağın başı ışığa keserken gelir kalkar, koca kanatlarını açarak uçar gelir, ocağın üstünde 3 kere döner, ardından da karşı moraran dağın üstüne yukarı süzülürdü. Namazı kıldılar, öteki odada yatak serilmişti. Hürü Ana'yı Anacık Sultan odasına kadar götürdü. Allah rahatlık versin diye onu orada bıraktı. Hürü Ana yatağa girdi. Yatak dağ çiçeği kokuyordu. Sabahleyin uyandığında tüy gibi hafifti. İçi öylesine pırpır ediyordu ki anasından yeni doğmuş gibi. Yataktan hemen çıkıp giyindi, kuşağını beline sardı. Doğruca Anacık Sultan'ın odasına gitti. Orada bir kız çocuğu elinde ibrik havlu, önünde leğen sabun bekliyordu. Kız su döktü, Hürü Ana elini yüzünü yudu. Anacık Sultan ocağın yanındaki postuna oturmuş, gözlerini yummuş, usul usul tesbih çekiyor, dudakları kıpır kıpır dualar okuyordu. Hürü Ana yıkanmayı bitirince Anacık Sultan gözlerini açtı, tesbihini yanına bıraktı. ''Sana bu sabah da sütlü dövme çorbası yaptım.'' dedi. Odanın ortasındaki yerde, sofranın üstündeki sahanlarda çorbalar tütüyordu, hemen oturdular. Kahvaltı bitince Anacık Sultan ayağa fırladı. Yolcu yolunda gerek diye dün akşamki şişelerin bulunduğu odaya gitti. Hürü Ana da onu izledi. Anacık Sultan vardı, üstüne kabartma güller işlenmiş bir ceviz sandığı açtı. Sandık açılırken çın çın öttü. Anacık Sultan sandıktan bir ipekli yeşil kadife kese aldı. Kesenin kimi yerleri eprimiş, havı dökülmüştü. Büzgülü keseyi açtı, içinden çıkardı, incecik ışıl ışıl makasları, bıçakları, daha başka bir sürü aletleri gene işleye işleye aşınarak parlamış, küçücük şimşir çubukları, büyük bir merceği teker teker gözden geçirdikten sonra torbaya geri koydu. Ağzının da büzgüsünü sıkı sıkıya çekti. Ardından da küçücük bir sandığı raftan aldı. Sandığın içinde de büyüklü ufaklı, renk renk bir sürü şişeler, kundura boyası kutuları, el kadarcık hızmanlar vardı. Bu oda öylesine güzel binbir dağ çiçeğinin kokusuyla kokuyordu ki, Hürri Ana buraya girer girmez bir çeşit dağ sarhoşluğuna tutuluyordu. Anacık Sultan İnce Mehmet'i iyi etmeye gidiyordu. Mümkünü çaresi yok, onu iyi edecekti. Hürri Ana ondan bir şey daha isteyecekti ya, utanıyordu. İlaç odasının kokuları onu yüreklendirdi. Anacık Sultan diye yüzü sapsarı, sesi titreyerek başladı. Senden bir dileğim daha var. Onu da benden esirgeme de şu darı dünyada gözüm açık gitmesin. Bu kutsal ocağın içinde bunu senden isteyeyim de. Buyur hatun. Şu İnce Mehmet'imi bir de Afsunla'yı ver de ona kurşun geçmesin. Bunu da benden esirgeme. Anacık Sultan onun bu isteğine karşılık vermedi. Haydi çıkalım dedi. Kendi de önden çıkıp yürüdü, avluya gitti. Hürri Ana da bozulmuş ardından geliyordu. Bir de sıkışmıştı ki dün geceden beri o kadar sıkıştığı halde hacetini göremiyordu. Neredeyse çatlayacaktı. Böyle kutsal bir yerde o işi yapmanın çok saygısızlık olacağını düşünüyordu. Dışarıda kendini getiren delikanlılar, dün ocakta onu karşılayan uzun boylu adam, ellerinde atlar onları bekliyorlardı. Onları kapıda gören delikanlılar saygıyla toparlanıp koştular. Anacık Sultan'ın önünde sağ dizlerini yere koyup niyaza durdular. Anacık Sultan onları ellerinden tutup kaldırdı. Uzun boylu adam elinde bir halı heybe tutuyordu. Daha kapıda Anacık Sultan'ın elindekileri almış heybenin gözlerine koymuştu. Atlara bindiler, yokuştan aşağıya sürdüler. Günün yeri ışırken dört yol ağzına indiler. Kadim zamanlardan beri bu yollardan kervan geçerdi. Bir yol güneyden gelir kuzeye, öbürü doğudan gelir batıya giderdi. İşte bu yollar burada da kesişirlerdi. Yoldan geçen hiçbir kervancı da yukarıdaki kırk göz ocağına uğramadan, oranın eşiğine yüz sürmeden geçmezdi. Buraya uğramadan geçenin başına uğursuzluklar yağardı. Hürri Ana, durun diye bağırdı. Onun atını yedekleyen delikanlılar atı durdurunca Hürri attan fırladığı gibi ormana daldı. Bir ağacı dulda edip hemen donunu sıyırıp oraya çimenlerin üstüne çatladı. Anacık Sultan yolun ortasında durmuş onu bekliyordu. Bir süre sonra Hürri Ana başı yerde donunu bağlayarak ormandan çıktı geldi. Anacık Sultan her şeyi anlamıştı. Çok kişi o kutsal kırk göz ocağında o işlerini yapamazlardı. Bunu düşünmeliydi. Gene de tatlı tatlı gülüyordu Hürri Ana'ya, şakacı. Atına binen Hürri Ana'yı onun bu gülüşü yüreklendirdi, kızmıştı da. Anacık Sultan diye sert bir sesle konuştu. Bunu esirgeme benden. İnceme, oğluma bir afsun yap ki ona kurşun geçmesin. Yıldırım taşı bile kâr etmedi de ölüyordu işte. Ben afsun bilmem dedi Anacık Sultan. Keşke bilsem. Nasıl olur da bilmezsin? Hay Anacık Sultan, beni mi kandırıyorsun? Sen kırk göz ocağı olasın da, şimdi gidince benim oğlumu kurtarınca da, heybeyi gösterdi. Yavrudakiler ne? Ben onları bin yıldır dağlardan toplarım. Ben onları bin yıldır kaynatıp özünü çıkarırım. Ben onları bin yıldır insanlara dağıtırım dedi Anacık Sultan, dingin, güvenli. Bak oraya diye de dağları gösterdi. Her şey oralarda, her şey çiçekte, her şey otta. Bütün tılsım şu şırlayarak gelen ışıkta. Kusura kalma bacım, böylesi kerametler benim elimden gelmez. Keramet şu durmadan doğuran toprakta. Bölüm 15. Tazı Tahsin dağlardan, ormanlardan saklana saklana Çiçekli Deresi köyüne kadar gelmiş, köyün üstündeki mağaranın önünde oturup kalmıştı. Korku içindeydi. Koynundaki bu kadar parayı bir coşkunluk anında ona veren Murtaza Ağa, sonradan pişman olup ardına çoktan atlı çıkarmıştı. İyi ki yoldan gelmemişti. Yoldan gelmiş olsaydı ne kadar koşarsa koşsun mutlaka atlılar onun arkasından yetişecek, paralarını elinden alacaklardı. Kim kime bir İnce Mehmet muştusu için bu kadar parayı verirdi? Tazı Tahsin mağaranın önüne oturmuş, şimdi de köye giremiyordu. Acından da ölmüş, karnı bağırsakları birbirine geçmişti. İner miydi hiç köye? Şimdi Murtaza Ağa'nın adamları çoktan köye gelmişler. O imansız, kan içici muhtarın evine 15 jandarmayla inmişler, onu bekliyorlardı. Kim kime bir çiftlik alacak kadar parayı bir muştu için bağışlardı. Murtaza Ağa'nın parasını kaçırdı diye de jandarmalar onu yatırırlar sopanın altına, kan işetinceye kadar onu muhtarın evinde döverlerdi. Allah kulunu Kertiş Ali Paşa'nın eline düşürmesin. Kertiş Ali onbaşı ıssızda yakaladığı köylüleri, onbaşı Ali Paşa, onbaşı Ali Paşa diye bağırtıyordu. Acından ölse de Tazı Tahsin işte bu mağaranın önüne gömülse de, burada da onun ak kemiklerini bulsalar da köye uğrayamazdı. Ah, anası da hiç evden çıkmazdı ki. Bir yanılsa da buralara bir çıksaydı, ona ne güzel sıcak bazlamalar getirirdi. Kimseye de görünemezdi. Onun bu kadar parayı alıp kaçtığını herkes biliyordu. Tazı'nın bu kadar parası var diye şimdi köy birbirine girmiş, başlarında da muhtar dört gözle onun yolunu gözlüyorlardı. Mahmut Ağa'ya bile haber göndermişlerdi. O gece mağarada yattı, korkuyordu da. Mağaranın içi kayış kanat doluydu, her birisi kocaman kocaman, hem de kan içici. Bu kayış kanatlar var ya, insanın gırtlağına gagalarını bir saplar, damarlarında ne kadar kan varsa sömürüp bitirinceye kadar bırakmazlarmış. Yatarken parasının üstüne yatıyordu. Kayış kanatlar bütün kanını sömürsünler de yeter ki paracıklarına dokunmasınlardı. Bu parayla neler neler alacaktı. İki çift kırmızı ay boynuzlu öküz, bir pulluk, dört sütlü inek, koyun, keçi, bir de doru bir at. O doru atları severdi. Doru atın alnı da akıtma sakar olacaktı. Bir de Topal Ali'nin şapkası gibi tüylü bir lenger şapka. Bir de tıpkı Topal Ali'nin pantolonu ceketi gibi bir ceket. Sonra da kenarları sarı kordonlu kırmızı ateş gibi yanan bir çift postal. Atına binip köyün bir başından bir başına akşama kadar gidip gelecekti. Lenger şapkası yana yıkılmış. Ha, bu hep bunu unutuyordu, o da korktuğundan. Tazı Tahsin'in tüfekten, tabancadan, hançerden bile kan çıkaran ne varsa hepsinden ödü kopardı. Bir de Alaman filintası takacaktı omuzuna. Tabii içi boş. O deli miydi? Hiç filintasına kurşun koyar mıydı? İçinde kurşun yoksa o gene tüfekten korkardı ya, o kadar çok korkmazdı. Sabaha karşı azıcık uyudu. Bir uyandı ki baş ucunda azman bir yaratık. Bağırarak dışarıya uğradı. Dışarıda da çoban Veli ile göğüs göğüse geldi. Onu tanıyamadı, hemen mağaraya döndü. Mağarada o kocaman yaratık öyle duruyordu. Dışarıya kaçtı. Bir süre böyle mağaradan dışarıya, dışarıdan içeriye gitti geldi. Sonunda Veli'ye bakınca onu kepeneğinden tanıdı. Veli? Ne var dedi Veli, ne oldu sana? İçeride. İçerideki benim köpek, seni tanıdı da sesini çıkarmadı. Ben de şuradan geçiyordum az önce, mağaradan bir inilti duydum, korktum içeriye giremedim, oraya köpeği saldım. Tazı Tahsin dizleri çözülmüş yere çöküverdi. Bir süre göğsü inip inip kalkarak öyle kala kaldı. Ne oldu Tahsin, ne var söyle bana. Jandarmalar dedi Tahsin can çekişircesine. Murtaza Ağa'nın adamları Mahmut Ağa'mıza da haber salmışlardır. O da benim kemiklerimi un ufak eder, eline geçirirse beni. Olanı biteni olduğu gibi Veli'ye anlattı. Eğer bu dediklerimi de bir tek kişiye, anana babana bile söylersen seni boğar öldürürüm. Bunu böylece bil dedi. Veli 16'sında ya var ya yoktu. Ablak yüzü dinlediği büyük maceranın heyecanından kıpkırmızı kesilmişti. Tahsin ağam, ben bunu hiç kimseye söyler miyim? Ben Mahmut ağayı bilmez miyim? O yeter ki bir adamın elinde para görmesin, hemen alıverir. O da yetmez, ardından da insanın kemiklerini kırıverir, un ufak eyler. Mahmut ağa da köye geliyormuş, demek bunun içinmiş. Söylemeyeceğine yemin edeceksin. Neyin üstüne? Ananın başı üstüne. Anamın başı üstüne ben hiç yemin etmedim, sonra anam ölür ya. İyi işte, o zaman da sen kimseye söylemezsin. Anamın başına yemin edemem. Edeceksin. Etmezsen ben de seni burada öldürürüm. Öldürür de kaçarım. Kim bilecek? Öldür ama anamın başı için bana yemin içtirme. Sonra ölür fukara. Başka neyin üstüne dersen ederim. Tazı Tahsin direniyor. Öteki öldürseler de anası üstüne yemin etmeye bir türlü yanaşmıyordu. O kadar tartıştılar, konuştular ki ikisi de yoruldu. Sesleri de çıkmaz oldu. Biri bir yana düştü, biri bir yana. Islık gibi çıkıyordu artık sesleri. Tazı Tahsin duyulur duyulmaz, bana ekmek ver dedi. Git biraz da süt sağ. Veli ona ekmeği verdi, vermesiyle keçilerin içine girmesi, oradan da köye aşağı alıp yatırması bir oldu. Tazı Tahsin o kadar açtı ki onu kovalayıp yakalamak aklından bile geçmedi. Veli'nin köyü nasıl velveleye vereceğini biliyor, önündeki yemeği bir anda bitirmeye çalışıyordu. Sonunda sabredemedi, azık çıkınını da alıp yukarı ormana, pınarın başına çekildi. Susamıştı, ağzını ak çağşaklı pınara dayadı, kana kana yarpuz kokulu sudan içti. Bir önündeki Velid'in azığından yiyor, bir pınara eğilip su içiyordu. Çıkındaki son kalıntıyı da bitirince ayağa kalktı. Yukarılarda daha rahat yerler, küçücük çimenli bir alanın ortasında, uzun, üstü de düz bir kayalık vardı, oraya gidecekti. Ayağa kalkar kalkmaz sallandı, gözleri karardı. Düşecekti, bir dala yapıştı. Gene de dal onu taşıyamadı, yere düştü. Düşer düşmez de onu bir uyku bastırdı. Taş gibi uyudu kaldı.
Ayrım sonu.